8. Bölüm. 18. yüzyılın başlarında Paskalya Adası'na ayak basan Avrupalı denizciler adeta gözlerine inanamamışlardı. Şili yakınlarının 3050 kilometre açığındaki bu küçücük kara parçasının her yanına yüzlerce dev heykel saçılmış duruyordu. Çelik kadar dayanıklı volkanik kayalar tereyağı keser gibi kesilmiş, 10 bin tonluk kayalar dağlardan koparılmıştı. Yükseklikleri 10 ila 20 metre arasında değişen 50 tonluk heykeller hareket ettirilmeyi bekleyen robotlar gibi durmaktaydı. Araştırmalar heykellerin ilk yapıldıklarında şapkalı olduklarını göstermiştir. Ama şapkalar bile heykellerin kökenini bulmaya yetmemektedir. Şapkaların yapımında kullanılan 10 tonluk taşlar gövdelerinden ayrı bir yerde bulunuyordu. Üstelik gövdelere oturtulabilmeleri için metrelerce yukarıya kaldırılmaları gerekiyordu. O günlerde her heykelde üzerinde garip bir hiyeroglif yazı olan tahta tabletler bulunuyordu. Ancak günümüzde bu tabletlerin yalnızca 10 tanesi dünya müzelerindedir ve üzerlerindeki yazıyı henüz kimse çözememiştir. Thor Heyerdahl'ın bu esrarengiz devler üzerindeki incelemeleri ortaya en eskisi, en kusursuz olan 3 kültür dönemi çıkartmıştır. Heyerdahl, bulduğu kömür kalıntılarının M.Ö. 400'e ait olduğunu ispatlamış, bununla birlikte bulunan ocakların ve kemiklerin heykellerle herhangi bir bağıntısı olup olmadığı anlaşılamamıştır. Heyerdahl ayrıca kaya yüzleri yakınında ve kraterler dolaylarında yüzlerce bitirilememiş heykel bulmuştur. Sağa sola dağılmış duran binlerce taş araç ve balta heykel yapma işinin ansızın bırakıldığı izlenimini vermektedir. Paskalya Adası herhangi bir kıta ya da uygarlıktan çok uzaktadır. Adalılar güneş ve yıldızlarla başka ülkelerde olduğundan daha ilgiliydiler. Volkanik bir ülke olduğu için adada ağaç yetişmez. Taş dev heykellerin kütükler üzerinde taşındığını ileri süren alışılmış açıklama yolu o bakımdan burada hepten geçersizdir. Üstelik ada ancak 2000 kişiyi besleyebilecek güçtedir. Paskalya Adası'nda bugün birkaç yüzlü yerli yaşar. Bir geminin taş işçilerine yiyecek ve giyecek eşyası getirmesi o çağlarda imkansızdır. Öyleyse taşları dağlardan söken, heykelleri yapan ve bugün durdukları yerlere taşıyanlar kimlerdi? Heykeller nasıl işlenmiş, cilalanmış ve dikilmişlerdi? Taşı başka ocaklarda çıkarılan şapkalar nasıl yerleştirilmişlerdi? Çok canlı hayal gücü olan insanlar, Mısır piramitlerinin büyük bir işçi ordusu tarafından yapıldığını ileri sürseler bile hiç kimse aynı yöntemin burada uygulandığını düşünemez. Çünkü yeterli insan gücü yoktur. Adada yaşayabilecek 2000 insanın ilkel araçlarıyla gece gündüz çalışmış olsalar bile çelik sertliğindeki volkanik kayaları yerlerinden söküp işlemeleri imkansızdır. Hem nüfusun bir bölümü çorak toprakları sürmek, bir bölümü de balık avlamak ve ip örmek zorundadır. Hayır, 2000 kişinin yardım görmeden bu dev heykelleri yapmış olmaları kesinlikle mantık dışıdır. Paskalya Adası'nda daha fazla insanın yaşaması da imkansızdır. Öyleyse heykeller kimin işiydi? Nasıl becermişlerdi? Heykeller neden adanın içlerinde taş ocaklarına yakın değil de kıyı şeridinde duruyorlardı? Hangi tapınmanın hizmetindeydiler? Ne yazık ki bu küçük kara parçasına gelen ilk misyonerler adanın karanlık geçmişinin karanlık kalmasına sebep olmuşlardı. Ellerine geçen hiyeroglifli tabletleri yakmışlar, eski tapınma biçimlerini yasaklamışlar, her türlü geleneği yok etmişlerdi. Ancak bütün çabalarına rağmen adalıların tıpkı bugün olduğu gibi adalarına kuş adamların ülkesi demelerini önleyememişlerdi. Sözlü olarak aktarılan bir efsane çok eski zamanlarda uçan adamların geldiğini ve ateşler yaktığını belirtmektedir. Kocaman gözlü uçan yaratıkların resimleri efsaneyi doğrulamaktadır. Paskalya Adası'yla Tihuanaco arasındaki benzerlikler ilk bakışta göze çarpar. Orada da burada olduğu gibi aynı biçimde yapılmış taştan devler vardır. Oradaki heykellerin de yüzlerinde gururlu, kaygısız bir anlam vardır. Francisco Pizarro 1532'de İnkaları Tihuanaco hakkında sorguya çektiğinde hiç kimsenin şehri harabe olmazdan önce görmediği, çünkü Tihuanaco'nun insanlığın gecesi sırasında kurulduğu karşılığını almıştı. Gelenekler Paskalya Adası'na dünyanın merkezi adını verirler. Tihuanaco ile Paskalya Adası arasındaki uzaklık 5600 kilometreden fazladır. Kültürlerden biri ötekini nasıl etkilemiş olabilir? Belki İnka öncesi mitolojisi burada bize bir ipucu verebilir. Mitolojinin yaratıcı tanrısı eski ve ilkel bir ilah olan Viracocha'dır. Geleneğe göre Viracocha dünyayı henüz karanlıktayken, güneş yokken yaratmıştı. Taştan bir devler soyu yaratmış ve devler hoşuna gitmeyince hepsini birden derin bir sele gömmüştü. Sonra Titicaca gölü üzerindeki güneşi ve ayı doğurmuş, böylece dünya ışığa kavuşmuştu. Evet, sonra da Tihuanaco'da kilden insan ve hayvanlar yaratarak onlara hayat üflemişti. Daha sonra yarattığı bu insanlara dilleri, gelenek görenekleri ve sanatları öğretmiş, bir bölümünü başka kıtalara uçurarak orada yaşamalarını sağlamıştı. Bu işin ardından Viracocha ve iki yardımcısı ülkeden ülkeye dolaşarak emirlerinin yerine getirilip getirilmediğini ve yaptıkları işin ne gibi sonuçlar verdiğini denetlemişlerdi. Viracocha genellikle yaşlı bir adam kılığına girer, Ant dağlarıyla kıyı şeridinde dolaşırdı. Ancak çok kez insanlar tarafından iyi karşılanmazdı. Bir keresinde Kaka'da gezinirken insanların kendisine karşı takındıkları tavırlara çok kızmış ve bir tepeye ateşe vererek bütün ülkeyi alevlere boğmuştu. Bunun üzerine nankör insanlar bağışlanmalarını dilemişler. Viracocha da bir el işaretiyle ateşi söndürüvermişti. Ardından yine yollara düşmüş, önüne çıkan insanlara öğüt ve emirler vererek onları eğitmişti. İnsanlar artık onun için tapınaklar yapmaktaydılar. Sonunda Viracocha, Manta kıyılarında bütün insanlara elveda demiş, yeri gelmek istediğini söyleyerek okyanusun dalgaları üstünde kaybolup gitmişti. Güney ve Orta Amerika'yı ele geçiren İspanyol fatihleri buralarda Viracocha efsaneleriyle karşılaşmışlardı. Bundan önce hiçbiri göklerden gelen dev bir beyaz adamdan söz edildiğini işitmemişlerdi. Hayretler içinde kalarak güneşin oğullarının insanları nasıl eğittiklerini ve her türlü sanatı öğrettikten sonra nasıl kaybolup gittiklerini öğrenmişlerdi. İspanyolların dinledikleri bütün efsaneler güneşin oğullarının bir gün geri döneceklerini söylemekteydi. Amerika kıtası eski kültürlerin beşiği olmasına rağmen Amerika'nın geçmişi hakkında bildiklerimiz 1000 yıldan öteye gitmez. İnkaların M.Ö. 3000'de Peru'da iplik tezgahları olmadığı halde neden pamuk yetiştirdikleri bizler için kesin bir sırdır. Mayalar yollar yapar ancak tanıdıkları halde tekerlek kullanmazlardı. Guatemala'daki Tikal piramidinde yeşim taşından 5 kenarlı bir gerdanlık bulunması bir mucizedir. Mucizedir çünkü yeşim taşı Çin'de çıkarılır. Olmeklerin taş işleri akıl almaz şeylerdir. Dev kafaların üzerine yerleştirilmiş nefis başlıklarıyla ancak bulundukları yerde görülüp hayranlık duyulabilirler. Çünkü ülkedeki hiçbir köprü söz konusu taş heykel ve blokların ağırlığını çekebilecek kadar sağlam değildir. Yakın tarihlere kadar kaldırma araçlarıyla 50 tonluk ağırlığındaki tek parça taşları taşıyabiliyorduk. Bugün çok geliştirilmiş vinçler yüzlerce tonlukları kaldırabilmektedir. Ne var ki atalarımız binlerce yıl önce bu taşları taşımış, kaldırmış ve yerleştirmişlerdi. Nasıl? Görünüşe bakılırsa eski insanlar dev taşları tepelere çıkarıp indirerek çok uzaklara taşımaktan özel bir zevk almaktaydılar. Mısırlılar piramit yapımında kullandıkları taşları Asvan'dan getirirlerdi. Stone Age mimarları kocaman taş blokları Güneybatı Galler'den ve Marlborough'dan taşırlardı. Paskalya Adası'nın taş işçileri ısmarlama dev heykellerinde kullandıkları taşları işlendikleri yerin çok uzağındaki taş ocaklarından çıkarır ve taşırlardı. Tihuanaco'daki bazı tek parça kayaların nereden geldiklerini ise bilmemekteyiz. Herhalde uzak atalarımız pek tuhaf insan olmalıydılar. Çünkü işlerini bile bile güçleştirirler ve heykellerini, tapınaklarını, mezarlarını en olmadık yerlere kurmaktan hoşlanırlardı. Bütün bunlar yalnızca zorlu bir hayatı sevdikleri için miydi? Çok uzun geçmişimizin sanatçılarının bu kadar budala olduklarını kabul edemem. Eğer eski bir gelenek heykellerin kesinlikle nereye dikileceklerini, piramitlerin nerede yapılacaklarını belirtmemiş olsaydı, bütün bu sanat eserleri taş ocaklarının hemen yakınında yapılmış olurdu. Sacsayhuaman'daki İnka Kalesi'nin Cusco'nun tepesinde şans eseri değil, bir gelenek orayı kutsal nokta olarak belirlediği için yapıldığına inanıyorum. Aynı şekilde insanlığın en eski anıtlarının kurulduğu yerlerde en ilginç ve en önemli kalıntıların dokunulmamış biçimde durduklarına ve bu kalıntıların günümüz uzay yolculuklarının gelişmesine çok büyük katkıda bulunabileceklerine de inanıyorum. Binlerce yıl önce gezegenimizi ziyaret eden bilinmeyen uzay yolcularının en az bizler kadar ileriyi görebilmeleri gerekirdi. Bir gün dünyalının da kendi yetenekleriyle uzaya açılacağını herhalde düşünmüşlerdi. Dünyalıların da uzayda hem cinslerinin bulunabileceği ve onlarla ilişki kurulabileceği konusunda inançları olduğu bilinen bir tarih gerçeğidir. Günümüzde antenler ve vericiler ilk radyo dalgalarını bilinmeyen akıllı yaratıklara ulaşması için uzaya yollamışlardı. Ne zaman karşılık alacağımızı ise bilmiyoruz. Belki 10, belki 15, belki de 100 yıl sonra. Hatta mesajlarımızı hangi yıldızlara yönelteceğimiz konusunda da bir fikrimiz yok. Çünkü hangi yıldızın bizi daha çok ilgilendireceğini bilmiyoruz. İnsana benzeyen akıllı yaratıklar mesajlarımızı alabilecekler mi? Bilmiyoruz. Bununla birlikte bizleri amacımıza ulaştıracak bilgilerin, dünyamızda bulunduğu inancını destekleyecek o kadar çok şey var ki. Bugün yer çekimini etkisiz kılmaya çalışıyor, muazzam itme gücüne sahip jet motorları, ilkel parçacıklar ve antimadde üzerinde deneyler yapıyoruz. Peki, dünyamızda gizli duran gerçekleri bulmak, böylece hiç olmazsa ana vatanımızı öğrenmek için yeterli çalışmalar yapıyor muyuz? Tarihle ilgili şeyleri tam olarak değerlendirebilirsek, bir zamanlar geçmişimizin mozaik levhasına çok güç uyan şeylerin akla yakın duruma geldiğini görürüz. Bunlar yalnız eski kitaplardaki ipuçları değil, yerkürenin her yanında eleştirici araştırmalarımızı bekleyen güç gerçeklerdir de. İnsanın yapacağı son aşama, bugüne kadar süregelen varlığını haklı gösterme ve geliştirmek için gösterdiği çabaların, gerçekte uzaydaki varoluşla ilişki kurmak için geçmişinden ders almak olduğunu anlamak olacaktır. Bu aşamaya varıldığında da en kurnaz, en katı düşünceli kişiler bile insanın görevinin evreni kolonize etmek ve ruhsal ödevinin bütün güç ve deneylerden edinilmiş bilgilerini bu yola yöneltmek olduğunu kabul edecektir. Var olan bütün güçler ve zekalar uzay araştırmalarının emrine verilir verilmez dünya üzerindeki savaşların saçmalığı apaçık ortaya çıkacaktır. Her ırktan insanlar, halklar, uluslar, uluslar üstü bir birleşmeye, uzak gezegenlere yolculuk işiyle uğraşmaya başlayınca dünya bütün küçük sorunlarıyla birlikte evrenin doğal akışı karşısında hak ettiği yeri alacaktır. Okültistler, yani gizli ya da esrarengiz öğretilere bağlı olanlar artık lambalarını söndürebilir. Simyacılar potalarını yok edebilir. Gizli kardeşlik örgütleri kukuletalarını çıkarabilirler. İnsanlığa binlerce yıldır büyük bir kurnazlıkla yutturulan saçmalıklara artık bu dünyada yer yoktur. Evren kapılarını açar açmaz daha iyi bir geleceğe ulaşılacaktır. Uzak geçmişimizin anlaşılmasındaki büyük kuşkuculuğumu bugün elimizde olan bilgilere dayandırıyorum. Kuşkuculuğu yalnız Thomas Mann'ın 1920'lerdeki bir konuşmasında belirttiği biçimde anlıyorum. Kuşku duyanın olumlu yönü her şeyi mümkün kabul etmesidir. 9. Bölüm. İnsanlık tarihinin son 2000 yıllık döneminden kuşkuyla söz etmeye niyetim olmadığını belirtmiştim. Ancak Yunan ve Roma tanrıları ile birçok efsane ve destan üzerinde çok uzak geçmişin etki ve izleri olduğuna inanıyorum. İnsanlık ortaya çıktığından beri türlü gelenekler var ola gelmişti. Daha yeni kültürlerde de bu eski geleneklerin, dolayısıyla çok uzak geçmişin izleri görülür. Guatemala ve Yucatan ormanlarındaki kalıntılar, Mısır'ın dev binalarıyla karşılaştırılabilir. Meksika başkentinin 60 mil güneyindeki Kalula piramidinin taban alanı, Keops piramidininkinden daha geniştir. Meksiko City'nin 30 mil kuzeyindeki Teotihuacan piramidi ise ek binalarıyla birlikte 12 kilometre karelik bir alanı kaplar. Bütün binalar yıldızlara göre sıralanmıştır. Teotihuacan'dan söz eden en eski kitaplar, tanrıların burada toplandıklarını ve insanlık hakkında daha Homo sapiens ortaya çıkmadan karar aldıklarını anlatır. Dünyanın en doğru takvimi olan Maya takviminden ve Mayaların Venüs formülünden daha önce söz etmiştim. Bugün Chichen Itza, Tikal, Copan ve Palenque'deki bütün inşaatların bu akıl almaz takvime bağlı olarak yapıldıkları ispatlanmıştır. Mayalar piramitleri ihtiyaçları olduğu için yapmamışlardı. Tapınakları ihtiyaçları olduğu için kurmamışlardı. Bütün bu görkemli binalar, takvim her 52 yılda belirli sayıda basamaklar yapılmasını emrettiği için yapılmışlardı. Yani her taş takvimle bağlantılıydı ve bitirilen her bina belirli astronomik gereklere kesinlikle uyuyordu. Ancak milattan sonra 600 yıllarında tam anlamıyla akıl almaz bir şey oldu. Ansızın ve gözle görülür bir nedene dayanmaksızın bu insanlar büyük güç ve sabırla yaptıkları şehirleri, zengin tapınakları, birer sanat eseri olan piramitleri, heykellerle çevrili alanları ve çok geniş stadyumları terk ederek gittiler. Binalar, caddeler ve bütün taş işleri ormana karışarak yıkıntı haline geldi. Hiçbir yerli bir daha o bölgeye dönmedi. Bu çok büyük ulusal göçün eski Mısır'da da olduğunu düşünelim. Kuşaklar boyu tapınaklar, piramitler, şehirler, su kanalları ve yollar yapan bu yüksek binaları süslemek için ilkel araçlarıyla taşları kazıyan halk, binlerce yıl süren bu görevleri bitince her şeylerini bırakıp çorak kuzeye göç etmiş olsunlar. Böyle bir tutum yakından tanıdığımız tarihsel olaylar incelenince hemen anlamsızlaşır. Çünkü gülünçtür. Zaten bir tutum ne kadar anlaşılmaz durumdaysa onu açıklamaya çalışan düşünceler de o kadar çok sayıda olur. Bunun en güzel örneğini Maya göçünün açıklanmaya çalışılmasında görüyoruz. Öne sürülen ilk düşünce Mayaların yabancılar tarafından şehirlerinden atıldığıdır. Ancak kültür ve uygarlıklarının doruğunda bulunan Mayaları kim yenebilirdi? Üstelik bölgede hiçbir askeri çatışma izine rastlanmamıştı. Göçü doğuran nedenin iklimdeki büyük bir değişiklik olduğu düşüncesi göz önüne alınabilir. Ancak bu görüşü de destekleyecek herhangi bir iz yoktur. Olamaz da. Çünkü Mayaların eski ülkelerinin sınırıyla yeni krallıklarının arasındaki uzaklık topu topu 352 kilometredir. Ve bu uzaklık iklimdeki felaket derecesinde bir değişimden kaçmak için kesinlikle yeterli değildir. Mayaların bir salgın hastalık yüzünden göç ettiklerini ileri süren düşünce de araştırmalar yapılınca çürüyüp gitmektedir. Bu görüşlerin ardında karşımıza şu sorular çıkar. Kuşaklar arasında bir savaş mı olmuştu? Gençler yaşlılara karşı ayaklanmışlar mıydı? Bir iç savaş mı patlak vermişti? Yoksa bir ihtilal mi? Bütün bu sorulara bir çırpıda karşılık verilebilir. Eğer durum böyle olsaydı, nüfusun belli bir bölümü, özellikle yenikler, ülkeyi terk ederler, galip gelenlerse oldukları yerde kalırlardı. Oysa arkeolojik araştırmalar bir tek Maya'nın bile bu bölgede kalmadığını göstermiştir. Bütün halk kutsal yerlerini ormanda savunmasız bırakarak göç etmişti. Bu konuda benim de bir takım varsayımlarım var. Ancak bunlar da ötekiler gibi ispatlanmış değil. Saydığım açıklamaların ihtimal hesaplarını düşünmeden kendi görüşlerimi cesaretle ortaya koyacağım. Çok eski dönemlerde Mayaların atalarını uzaylı yaratıklar olduğunu sandığım tanrılar ziyaret etmişti. Bir takım delillerin eski Amerikan kültürünü kuranların eski doğudan göç ettiklerini ileri süren teoriyi destekler görünmesine rağmen Maya dünyasında doğunun hiç bilmediği ve özenle korunan bazı kutsal astronomi, matematik ve takdim bilgileri ve gelenekleri bulunmaktaydı. Rahipler bu geleneksel bilgiyi bütün güçleriyle korumaktaydılar. Çünkü tanrılar bir gün dönmeye söz vermişlerdi. Böylece çok büyük bir din olan Kukulkan ya da tüylü yılan dini kurulmuştu. Rahipler geleneğine göre tanrılar, takvim uyarınca yapılan büyük binalar bitirilince göklerden geri döneceklerdi. Bu bakımdan insanlar kutsal ritme uyarak tapınakları ve piramitleri bir an önce bitirmeye uğraşıyorlardı. Çünkü her şeyin tamamlandığı yıl birleşme yılı olacaktı. O zaman tanrı Kukulkan yıldızlardan gelecek, binaların ve şehirlerin yönetimini eline alarak insanlığın arasında yaşayacaktı. Sonunda bütün işler tamamlandı ve tanrıların dönüş yılı geldi. Ancak hiçbir şey olmuyordu. İnsanlar bütün bir yıl boyunca şarkılar söyleyerek, dualar okuyarak beklediler. Köleler, mücevherler, yiyecekler ve yağ sunuldu. Ama göklerde hiçbir hareket yoktu. Ne bir tanrısal araba göründü, ne de tanrıların gök gürültüleri duyuldu. Hiçbir şey olmadı. Rahipler ve insanlar korkunç bir hayal kırıklığına uğradılar. Yüzyılların çabası boşa gitmişti. kuşkular doğmaya başladı. Takvim hesaplarında bir yanlışlık mı vardı? Tanrılar bir başka yere mi inmişlerdi? Hepsi birden korkunç bir yanlışlık mı yapmışlardı? Sırası gelmişken, Maya takviminin başlangıç yılı olan M.Ö. 3111 yılından da söz edeyim. Bu tarihi ispatlanmış kabul edersek, Mısır kültürünün başlangıcıyla arasında yalnızca birkaç yüzyıllık bir ara olduğunu görürüz. Aslında birçok Maya yazısında bu destansal yıldan söz edilir ve üstün doğruluktaki Maya takvimi sürekli olarak bu yılı tekrarlar. Bu durumda beni kuşkuculuğa iten konular ikiye çıkıyor. Ama kuşkulara yol açacak konular bunlarla da bitmiyor. 1935 yılında Palankoye'de büyük bir ihtimalle Tanrı Kukumatsu gösteren bir taş kabartma bulundu. Kabartmadaki resme ön yargılardan uzak bir bakış, en kuşkulu kişiyi bile durup düşündürecek güçteydi. Resmin ortasında gövdesinin üst bölümü motosiklet yarışçısı gibi eğilmiş bir insan vardı. Kullandığı aracı çocuklar bile roket olarak tanımlayabilirlerdi. Ön bölümü ince bir uzantı meydana getiriyor, biraz aşağı inince kenarları çentikleniyor ve en altına doğru daha da genişleyerek alevler püskürten bir roket biçimi alıyordu. Büzülmüş adam elleriyle ne olduğu anlaşılamayan bir takım kontrol kollarını yönetiyor, sol ayağıyla da pedalımsı bir şeye basıyordu. Giyimi çok düzgündü. Geniş kemerin tuttuğu bir kısa pantolonu, yakası Japon stili açılan bir ceketi ve kollarla bilekler sıkı sıkı yapışan bantları vardı. Buna benzer modern astronot resimleri hakkındaki bilgimiz yüzünden adamın kafasında başlık eksik olsaydı çok şaşırırdık doğrusu. Ama o da vardı. Bilinen çentikleri, tüpleri ve tepesinde antenimsi bir çıkıntıyla birlikte. Uzay yolcumuz öne doğru eğilmekte kalmıyor, aynı zamanda gözlerini tepesinden sarkan bir alete dikmiş, dikkatle bakıyordu. Astronot koltuğu, üstünde simetrik biçimde düzenlenmiş kutular, daireler, noktalar ve helezonlar bulunan kıç bölümünden desteklerle ayrılmıştı. Bu kabartma bize ne anlatmak istiyor? Hiçbir şey mi? Herkesin kolaylıkla uzay gemisiyle bağdaştırabileceği bir resim, budalaca bir hayal gücünün ürünü olabilir mi? Palankoye'deki taş kabartmada deliller, zincirinden çıkarılacak olursa, bilginlerin göze çarpan buluntular üzerinde yürüttükleri incelemelerin içten olmadığı ortaya çıkacaktır. Şunun şurasında gerçek nesneleri inceliyoruz. Hayalet görmüş gibi korkmaya ne gerek var? Karşılıksız kalan sorularımızı sormaya devam edelim. Mayalar neden en eski şehirleri deniz ya da nehir kenarlarına değil de ormanın ortasında kurmuşlardı? Tikal, Honduras körfezinden kuş uçuşu 153,5 kilometre, Campeche koyundan kuş uçuşu 243 kilometre ve Büyük Okyanus'tan kuş uçuşu 354 kilometre uzaklıktadır. Midye, istiridye ve deniz minerallerinden yapılma eşyaların bolluğu Mayaların denizle ilişkileri olduğunu gösterir. Öyleyse ormanlara yapılan bu uçuşun sebebi neydi? Su kuyularına yerleşmek dururken su depolarını yapmanın ne anlamı vardı? Yalnız Tikal'de 193.150 metreküp kapasiteli 13 su deposu bulunmuştu. Neden bu insanlar daha mantıklı yerler varken özellikle buraları seçmişlerdi? Uzun çalışmalardan sonra hayal kırıklığına uğrayan Mayalar daha kuzeye göç ederek yeni bir krallık kurmuşlardı. Takvimin gördüğü tarihlere uygun piramitler, tapınaklar ve şehirler bir kere daha yapılmaya başlanmıştı. Ormanın yeşil tavanını delerek göğe yükselenler yalnız takvim uyarınca yapılmış taş basamaklar değildi. Çünkü Mayalar gözlem evleri de kurmuşlardı. Chichen'deki gözlem evi Mayaların ilk yuvarlak binasıdır. Restore edilmiş bina bugün bile bir gözlem evine benzemektedir. Üç taraça üzerinde kurulmuş daire biçimi yapının içinde en üstteki gözlem direğine kadar çıkan helozone bir merdiven vardır. Kubbenin üstünde yıldızlara yöneltilmiş delikler ve yağmur tanrısının maskeleriyle kanatlı bir insan resmi görülmektedir. Mayaların astronomiye olan ilgileri başka gezegenlerdeki akıllı yaratıklarla ilgili varsayımımız için yeterli olmayabilir. Ancak bu, astronomi merakının doğurduğu bir takım karşılıksız kalmış sorular oldukça hayret vericidir. Mayalar Uranüs ve Neptün'ün varlığını nereden biliyorlardı? Neden Chichen'deki gözlem evinin delikleri en parlak yıldızlara yöneltilmemişti? Palankoye'deki roket kullanan Tanrı kabartmasının anlamı neydi? 400 milyon yıllık hesapları olan Maya takvimi hangi amaçla hazırlanmıştı? Güneş ve Venüs yıllarını en küçük basamaklarına kadar hesaplamak için gereken bilgi nereden elde edilmişti? Bu akıl almaz astronomi bilgisini kimler aktarmıştı? Bütün bu olaylar Maya zekasının şans ürünleri miydi? Yoksa her gerçek ya da birleştirilmiş bütün gerçekler çok uzak bir geleceğe yöneltilmiş, devrim yaratacak bir mesaj mı gizliyorlardı? Olayları bir araya toplayıp elekten geçirecek olursak, araştırmacıları hiç olmazsa bir bölümünü çözmek için geniş çapta uğraşılara sokacak sürüyle tutarsızlık ve saçmalık kalacaktır. Çünkü çağımız araştırmacılarının imkansızlık denilen şeylerle karşılaştıklarında yılmamaları gerekir. Anlatacak bir hikayem daha var. Chichen Itza'daki kutsal kuyunun hikayesi. Edward Herbert Thompson bu kuyunun çamurları içinden mücevherler ve sanat eserleri yanında genç erkek ve genç kız iskeletleri de çıkarmıştı. Diogo de Landa eski kaynaklara dayanarak Maya rahiplerinin kuraklık zamanlarında bu kuyu başında ciddi törenler düzenlediklerini ve yağmur tanrısının öfkesini yatıştırmak için erkek ve kız çocukları kuyuya atarak kurban ettiklerini ileri sürmüştü. Thompson'un bulguları de Landa'nın iddialarını ispatladı. Ancak bu korkunç hikaye kuyunun dibinden yeni soruların çıkmasına yol açtı. Kuyu nasıl meydana gelmişti? Neden kutsal olarak tanınmıştı? Tıpkı buna benzeyen birçok başka kuyu olduğu halde neden özellikle bu seçilmişti? Chichen Itza kutsal kuyusunun tam bir benzeri Maya gözlem evinin 70 metre kadar ötesinde ormanın içinde saklı durmaktadır. Yılanların, zehirli kırkayakların ve korkunç böceklerin savunması altındaki deliğin boyutları gerçek kuyunun boyutlarıyla tamamen aynıdır. Dikey duvarları ormanın türlü etkileriyle çürümüş, bozulmuş ve bataklaşmıştır. Kısacası iki kuyu arasında inanılmaz bir benzerlik vardır. İkisindeki suyun derinliği de aynıdır. Rengi yeşilden kahverengiye, kimi zaman da kan kırmızısına çalar. Kuşkusuz iki kuyu da aynı çağdan kalmadır. Belki de oluşumlarını göktaşlarına borçludurlar. Ne var ki çağdaş bilginler yalnızca Chichen Itza'nın kutsal kuyusundan söz eder. Büyük benzerlik gösteren ikinci kuyudan ileri sürdükleri düşüncelere uymadığı için hiç söz etmezler. Ayrıca iki kuyunun da Castillo piramidinden uzaklıkları 815 metredir. Bu piramit Tanrı Kukulkan tüylü yılan için yapılmıştı ve dolayların en büyük piramidiydi. Yılan hemen hemen bütün Maya yapılarının simgesidir. Çevresi çok zengin bir bitki örtüsüyle kaplı olan Mayaların çiçek kabartmaları yerine adım başında yılan resimleri yapmış olması pek şaşırtıcıdır. Hele ilk çağlardan beri kötülüğü temsil eden ve yaratıldığından beri toz toprak içinde sürünen yılanın tanrı sembolü olarak seçilmesi hem de uçan bir tanrı sembolü biçiminde düşünülmesi daha da şaşırtıcıdır. Ama Mayalar arasında durum böyledir. Tanrı Kukulkan'ın daha sonraki tanrı Quetzalcoatl ile bir ilgisi olabilir mi? Maya efsanesi bu Quetzalcoatl'ı şöyle anlatıyor. Quetzalcoatl doğan güneşin bilinmeyen ülkesinden gelmişti. Beyaz bir elbisesi vardı ve sakallıydı. İnsanlara bilimleri, sanatları ve töreleri öğretmiş, çok bilgi yasalar koymuştu. Onun denetiminde Mısır koçanları bir adam boyu olur, pamuk renkli yetişirdi. Görevini tamamlayınca denize dönmüş, yolculuğu sırasında insanları eğitmeye devam etmiş ve deniz kıyısında kendisini sabah yıldızına götürecek gemiye binerek dünyadan ayrılmıştı. Quetzalcoatl'ın dönmeye söz verdiğini belirtmek bilmem gerekiyor mu? Doğal olarak bu yaşlı bilginin ortaya çıkışıyla ilgili bir dolu açıklama vardır. Sakallı bir kişiye o olaylarda pek az rastlandığından onun bir mesih olduğu ileri sürülmüştür. Hatta bir görüş daha ileriye giderek Quetzalcoatl'ın çok eski bir İsa olduğunu savunmaktadır. Bu iddialara inanmıyorum. Eski dünyadan gelip Mayaların arasına giren bir kişinin insan ve eşya taşımak için tekerleği bilmesi gerekirdi. Quetzalcoatl gibi bir misyoner, kanun koyucu, doktor ve birçok uygulama alanında öğüt verici bir tanrının ilk yapacağı şeylerden biri zavallı Mayalara tekerlek ve araba kullanmasını öğretmek olurdu. Oysa Mayalar hiçbir zaman tekerlek kullanmamışlardı. Tarihteki karışıklıklar zincirini bulanık geçmişteki başka garipliklerin bir özetiyle tamamlayalım. 1900 yılında Yunan sünger avcıları Antikythera açıklarında mermer ve bronz heykellerle dolu bir batık gemi buldular. Gemideki bütün sanat eserleri kurtarıldı ve yapılan araştırmalar geminin İsa döneminde battığını ortaya koydu. Ele geçen eserler incelenince bütün heykellerin toplamından daha değerli şekilsiz bir parça bulundu. Bilginler parçayı inceleyince bunun üstün daireler, yazılar ve çaklar bulunan bir bronz levha olduğunu gördüler ve çok geçmeden yazıların astronomiyle ilgili olduğunu anladılar. Başka parçalar temizlenince ortaya hareket edebilen göstergeli, karmaşık ölçüleri ve üzerleri yazılı metal plakları olan garip bir alet çıktı. Makinenin her parçası birleştirilince 20'den çok küçük çarkı, bir tür diferansiyel donatımı ve büyük bir ana çarkı olduğu görüldü. Bir yüzünde çevrilince bütün çarkları değişik hızlarda döndüren bir mil vardı. Göstergeler üstleri uzun yazılarla dolu bronz kaplarla korunuyordu. Bilmem, Antikythera makinesi, eski çağlarda birinci sınıf bir mekanik ustalığın varlığı hakkında en küçük bir kuşku bile bırakıyor mu? Üstelik makinenin çok karışık olması, türünün ilk örneği olmadığını göstermiyor mu? Amerikalı profesör Sol LaPrice, aracın ay, güneş ve belki öteki gezegenlerin hareketlerini belirtmeye yarayacak bir hesap makinesi olduğu görüşünde. Makinenin yapılış tarihi olarak M.Ö. 82 yılını vermesi o kadar önemli değildir. Bu küçük çaptaki planetaryumun ilk örneğini kimlerin yaptığını bulmak çok daha ilginç olacaktır. 2. Frederick, 1229'da 5. Haçlı Seferi'nden olağanüstü bir çadırla dönmüştü. Çadırın ortasında saat gibi çalışan bir motor vardı ve halk kubbe biçimi tavandan takım yıldızları hareket halinde izleyebiliyordu. Açıkçası çadır doğudan gelme bir planetoryumdu. 1200'lerde gerekli mekanik yetenekler bulunduğu için varlığını yadırgamıyoruz. Ancak Yunan planetoryumu, İsa döneminde dünyanın dönüşünü göz önünde tutan bir uzay kavramı olmadığı için biraz düşündürücü oluyor. Eski çağların bilgili Arap ve Çin astronomları bile bu kavramdan yoksundular. Galileo ise Yunan planetoryumunun yapılmasından 1500 yıl sonra doğmuştu. Atina'ya gidecek olursanız Antikythera makinesini mutlaka gidip görünüz. Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. 2. Frederick'in çadır planetoryumu ise yalnızca yazılı belgelerden tanınıyor. İşte geçmişten miras kalan garipliklerden birkaçı daha. Denizden 3200 metre yükseklikteki Marca Huasi çöl platosundaki kayalarda 10.000 yıl önce Güney Amerika'da kesinlikle yaşamamış olan aslan ve deve gibi hayvanların kaba çizgilerle verilmiş resimleri bulunmuştu. Türkistan'da mühendisler bir tür camdan yapılma yarım daire biçiminde nesneler bulmuşlardı. Arkeologlar bunların kökeni ve özellikleri hakkında hiçbir açıklama yapamamışlardı. Nevada çölündeki Ölüm Vadisi'nde büyük bir felaket sonucu yıkılmış olması gereken eski bir kentin kalıntısı vardır. Bugün bile erimiş kaya ve kumların izleri görülebilir. Bir yanardağ püskürmesinin doğuracağı ısı kayaları eritmeye yeterli olmazdı. Üstelik önce binalar kavrulurdu. Bugün ancak lazer ışınları buna yeterli ısıyı çıkarabilmektedir. İşin garip yanı bu bölgede bir tek ot bile yetişmemektedir. Lübnan'daki Hacer el Kıble, güneyin taşı, 1 milyon kilo ağırlığındadır. Gerçi taş işlenmiştir ama insan gücüyle hareket ettirilmiş olması imkansızdır. Avustralya, Peru ve Yukarı İtalya'da erişilmesi çok güç olan kaya yüzlerinde henüz açıklanamayan çok ustaca yapılmış işaretler vardır. Ur'da bulunan plakalar, göklerden gelen ve insana benzeyen tanrıların plakaları rahiplere sunduğundan söz ederler. Avustralya, Fransa, Hindistan, Lübnan, Güney Afrika ve Şili'de içlerinde bol miktarda alüminyum ve berilyum bulunan garip kara taşlar vardır. En son incelemeler bu taşların çok uzak bir geçmişte ağır bir radyoaktif bombardıman ve yüksek ısıya hedef olduklarını göstermiştir. Sümer çivi yazısı tabletleri çevresinde gezegenleri olan yıldızları gösterirler. Rusya'da arkeologlar iki yandan kalın kolonlarla desteklenen dik açılı bir çerçeve üzerine yan yana dizilmiş olan 10 toptan oluşan bir hava gemisi kabartmasına rastladılar. Toplar kolonlara yaslanıyordu. Başka Rus buluntuları arasında elbisesi yakada bir başlıkla sımsıkı kapalı olan insanımsı bir yaratığın küçük bronz heykeli vardı. Ayakkabılar ve eldivenler de aynı şekilde sımsıkı elbiseye tutturulmuştu. British Museum'daki bir Babil tableti üzerinde geçmiş ve gelecek ay tutulmaları verilmektedir. Çin vilayetlerinden Yunan'ın başkenti Kumik'te göğe doğru tırmanan silindir biçimi, roket benzeri makinelerin oyma resimleri bulunmuştu. Oymaların bulunduğu piramit bir deprem sırasında Kumik Gölü'nün tabanından ansızın ortaya çıkmıştı. Bunları ve daha birçok bilmeceyi kim çözecek? İnsanlar eski geleneklerin yanlış, hatalarla dolu, anlamsız ve konu dışı olduklarını ileri sürerken yalnızca davadan kaçıp kurtulmaya çalıştıklarını fark etmiyorlar. Aynı şekilde bütün çevirilerin yanlış olduğunu söyleyerek bir takım görüşleri çürüttükleri halde işlerine gelince onlardan yararlanmakta bir sakınca görmüyorlar. Gözleri ve kulakları gerçeklere, hatta varsayımlara kapatmanın korkakça bir davranış olduğunu inanıyorum. Çünkü yeni sonuçlar insanları alışagelmiş düşünme biçimlerinden uzaklaştırabilme gücündedir. Dünya yüzünde her gün, hatta her saat başı değişiklikler olmaktadır. Bugünkü modern ulaşım ve haberleşme araçları yeni buluşları bir anda dünyaya yaymaktadırlar. Bu arada bilginlere düşen görev, geçmişin kayıtlarını çağdaş araştırmalarda kullandıkları yaratıcı coşkuyla incelemek olmalıdır. Geçmişin keşfi serüveni ilk aşamasını tamamlamıştır. Şimdi de insanlık tarihinin ikinci hayranlık uyandıran serüveni insanoğlunun uzaya açılmasıyla başlamaktadır.